Ayrım 13.
Yumruğunu havaya kaldırdı. Bu havaya kalkan yumruk, bu tehdit ve umut dolu yumruk 1936'nın şimdi unutulan sembolüydü. Gerçekleşmemiş büyük umudun sembolü. Tren yavaş yavaş hareket etti. İşte o zaman yüzlerce yumruk kalktı havaya. İstasyondaki kadınlar ve erkekler trendeki tutukluları selamlıyorlardı. 5. Önceden hazırlanmış tevkif listeleri vardı. Bu da yetmiyormuş gibi gelişi güzel bir ihbar veya basit bir şüphe üzerine tevkif ediyorlardı. Yumruğunuzu sıkmak suçtu. Suçtu ıslıkla enternasyonun söylemek. Birisini de duvarında Kremlin'in bir resmini var diye tevkif etmişlerdi. Polis raporlarını okuduğu vakit kollarını havaya kaldırarak haykırmıştı Tesla. Pıtrak gibi her yerden bitiyorlar. Nevers Amatör Balıkçılar Derneği, Var İli Satranç Oyuncuları Birliği, Grenoble Dağcılar Kulübü ve daha bunlar gibi niceleri partinin birer şubesi halindeydiler. Evet evet diyordu Tesla kendi kendine. Hakiki bir kuvvet bunlar. Şimdi anlıyorum zavallı denizciğimi nasıl artlarından sürükleyebildiklerini. Komünist milletvekillerinin kurşuna dizilmesini talep etmişti Brotel. Tesla ise aman dikkat dostum demişti. Kurşuna dizilsin dediğiniz kimseler halkın oyuyla seçilmişlerdir. İleride komünistlerin de yararlanabilecekleri kötü bir örnek yaratmaktan korkuyordu. Ayrıca da tutuklanan milletvekillerine karşı mesleki bir dayanışma duygusu vardı içinde. Kurtarmak istiyordu onları. Üçüncü enternasyonelden çekildiğinize dair bir belge imzalayın, milletvekili olarak kalın demişti. Tutukluların bu teklifi reddettiğini öğrenince de zıvanadan çıktı. Ne mutaassıp herifler, kendilerini kurtarmak için elimden geleni yaptım işte. Fogger'in hücumlarına göğüs germesi gerekti yeniden. Marsilya'da yediği yumruklar aklını başına getirmemişti daha üstadın. Komünistlerin takip altında bulundurulması ordunun maneviyatını bozmaktadır diyordu. Derhal haykırdı Tesla. Yani siz de mi Hitler'i destekliyorsunuz? Meclis alkışlamaya koyulmuştu ve Fogger ıslıklar arasında indi kürsüden. Kendisini hiç bu derece harap ettiğini hatırlamıyordu Tesla. Günde bir saatçik ya ayırabiliyordu ya ayıramıyordu polete. Ve bitkin bir halde kendi kendine soruyordu. Her şeyi yüzüstü bırakıp çekilse daha mı iyi olurdu acaba? Ne anlamı var bu oyuna devam etmenin? Yaşlandı artık. Yaşayacak kaç zamanı kaldı ki? Neyse ki derhal sıyrılıyordu bu pis düşüncelerden. Clemenceau'nun kendisinden çok daha yaşlı olduğu halde Fransa'yı kurtarmamış mıydı? Clemenceau'nun devam ettiricisiydi Tesla. Şimdiden görür gibi oluyordu büyük meydanları süsleyen boy boy heykellerini. Tesla Caddesi. Sokak ismi olarak hiç de fena değil dedi bir gün Polet'e. Stratejiyle, iktisadiyatla, hatta mekanikle bile o uğraşıyordu. Pamuk stokları, en son model bombardıman uçakları, Venezuela ile imzalanan ticaret anlaşması. Hep onun sırtındaydı bunlar. Herkes her şeyi ondan talep ediyor, ona şikayete koşuyordu. Önceleri yalnız milletvekillerinin veya sermaye sahiplerinin dertlerini dinlerken şimdi askerlerle de uğraşmak zorundaydı. Teknik terimleri anlamıyor, karşısındaki bu üniformalı adamlara nasıl davranacağını, nasıl konuşacağını, neler vaat etmek gerektiğini kestiremiyordu bir türlü. Ordu bir başka alemdir diyordu sıkıştıkça ve içten ekliyordu. İkinci sınıf bir alem. General de Vise'nin kendisiyle görüşmek istediğini haber verdikleri vakit Tesla'nın canı sıkılmadı değil. Söylendiğine göre bu suratsız ihtiyarla anlaşmak hiç de kolay olmazmış. 1915'te Chemin d'Homme Damas'te bir Tuga'ya kumanda ettiği sıralarda kendini göstermişti General de Vise. Bacağından yararlandığı halde terk etmemişti görevini. 64 yaşındaydı ama kuvvetini ve delikanlı mizacını muhafaza ediyordu. Bir bulduğu andırırdı kocaman kızıl bıyıklı yanık yuvarlak yüzüyle. İyi ama çabuk parlayıveren bir adamdı.
karısıyla konuşurken birden öfkeleniverir, yaverini haşlardı durmadan. İki şey vardı hayatta sevdiği, askerlik ve bahçecilik. Boş zamanlarında bir delikli kovayla bir makas geçirir eline, gül fidanlarını desteklerine tutturur, ortalıkta aşılanıp budanmadık ağaç komazdı. Siyaset hakkında konuşmazdı hiçbir zaman. Şu veya bu bakan üzerindeki fikri sorulduğu vakit, ordu büyük bir dilsizdir cevabını verirdi daima. Bazılarına göre kralcılık taraftarıydı General de Visse ve Paris Kontu'nun adamlarıyla sıkı temastaydı. Bazıları da, ki bu arada General Picard'da bulunuyordu, de Visse'nin komünist değilse bile komünist hayranı olduğunu, Fugere'yi kulaklarını dört açarak dinlediğini, dolayısıyla da Sovyet hava kuvvetlerini boş yere övmediğini iddia etmekteydiler. Tessa, onu kilisede dua ederken gördüğü vakit samimi olarak afallamıştı. Bir de Fugere'in dostu derlerdi adama. Niçin gelmişti ama? Askerlerin sol gazeteleri okumasını yasaklayan Picard'ı şikayet edecekti belki. Belki de tam tersine orduya papaz gönderilmesini isteyecekti. Bilmek imkansızdı. Tessa rahat bir koltuğa buyur etti generali ve hemen bir puro kutusu açtı. Partagaz ve yanılmıyorum taptaze. Korkarım bu yakınlarda bir daha kolay kolay bulamayacağız bunları. Başka mal yüklü artık şilepler. Beni ziyaret ederek şereflendirmenize neye borçluyum aziz generalim? Deviz ise uzun uzun hazırlanmıştı bu görüşmeye. Yapacağı konuşmanın planını bile çıkarmıştı evde. Yurtseverlik, son savaştan aldığı dersler ve askerlik ödevleri üzerine küçük bir nutuk. Gel gelelim her şeyi bir anda unutuvermişti. Öfkeyle dişleyip kopardı pronun ucunu, tükürdü ve damdan düşercesine sadede girdi. Felaket bir durumdayız. Baştan başa eksiklerle doluyuz. Tabur başına kaç mitralyöz düştüğünü biliyor musunuz? Hele hava kuvvetlerimizden hiç açmayalım. Çünkü mesela benim emrimde sadece 10 bombardıman uçağı var. O kadar. Evet evet, yanlış işitmiş değilsiniz. 10 tane. Ne potinimiz var ne battaniyemiz. Kışta bastırmak üzere. Üzgün bir tavırla başını sallıyordu durmadan Tessa. Bilmez olur muyum hiç? Biliyorum. Halk cephesinin mirası bu bize. Ücretli tatilde öyle değil mi? Ama durum pek yakında düzelecek. Amerika'dan satın almaya başlayacağız. Almalı ve bir an önce almalı. Koruyucu bir gülümseyiş dolaştı Tessa'nın dudaklarında. İktisatçı olmadığınız nasıl da belli. Amerika'dan uçak satın almak bizim için avantajlı değil. Alet edevatı getirtmek çok daha iyi. Her motorda bir miktar kazançlı çıkıyoruz böylece. Sonra düşünün ki sanayicilerimiz de endişeli. Möjü tamamıyla cephe almış durumda. Milli endüstriyi sabote edemezsiniz diye barbar bağırıyor. Ama tekrar söyleyeyim, Amerika'dan da bir şeyler satın alacağız. İtalya'ya bir alay sipariş vermiş bulunuyoruz 1941 baharında. General sözünü kesti. Peki ya 1940 baharında başlayacak olurlarsa? Benden çok daha iyi bilirsiniz ki Maginot hattını delmek imkansız. İmkansız diye bir şey yok. Feda edecekleri adam sayısına bağlı her şey. Hem sonra Maginot hattı bizi kuzeyden gelecek hücumlara karşı korumuyor ki. Liège istihkamlarını nereye koyuyorsunuz peki? Albert kanalını nereye koyuyorsunuz? Belçikalılara dokunulduğu takdirde aslan gibi savaşacaklardır. Şövalye bir halktır Belçikalılar. Belki öyledir ama başkalarına güvenmek doğru bir hesap değil. Kuzey sınırımızı tahkim etmek zorundayız. Yıllar isteyen bir iş ve şu sırada da bir kuruşu harcarken bile düşünmemiz gerekiyor. Kimin daha fazla altını varsa savaşı o kazanacaktır. Tessa acır gibi bakıyordu generalin yüzüne. Kocaman bir çocuktu işte karşısındaki adam. Ve kıpkırmızı olmuştu general. Nişanları sallanmaktaydı göğsünün üzerinde. Ben askerim dedi. Ödevim itaat etmektir. Ama fikrimi de söylemek zorundayım. Susamam. General Picard ağır toplara ancak 1942'de Siegfried hattını delmek için ihtiyacımız olacağı iddiasında. Ama gördünüz Polonya'da neler olup bittiğini. Motorize birliklerini pekala gördünüz değil mi? Ya burada da cepheyi delecek olurlarsa? Sınırlı bir bölgede mesela. Ve daha geçenlerde tank savar topları imalatımızın artacak yerde azaldığını öğrendim. Niçin? Çünkü işçiler fabrikalarından alınıp toplama kamplarına yollandı. Gidip işçileri de gördüm. Çuval örmekle uğraşıyorlar. Şeker kutusu yapsınlar daha iyi. Grandel'i buldum hemen. 1947'den önce imkansız diyor. Diyor ama size haber veriyorum. Uçuruma doğru yol almaktayız. Uzman işçiler... Tessa hiddetlenmişti. Fogore'yi dinlemişsiniz hep ve haksızsınız. Sadece komünistler var kamplarda. Ben sizin stratejinize karışıyor muyum? Siz de politikayı rahat bırakın. Politikanın ne işi var burada? Size toplardan, uçaklardan bahsediyorum ben. Ayağa kalkmıştı Tessa. Bir iki adım yürüdü ve bir mahkeme heyeti karşısında konuşur gibi kolunu uzatarak... Kilisede dua ederken gördüm sizi dedi. Şaşırdığımı gizlemeyeceğim. Ben kendim laik bir aile içinde yetişmiş olmama rağmen dine saygı gösteririm ve dindarları anlarım. Şimdi söyleyin bana, siz bir Katolik olarak nasıl olur da komünistleri savunabilirsiniz? Komünistleri savunan da kim? Orduyu emanet ettiler bana, onu savunuyorum sadece. Bu işin dinle bir ilgisi yok ki. Yarın kim hesap verecek? Biz askerler. Almanlardan nefret ederim. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Tamam. Ve Almanlar yarın buraya, Paris'e gelebilir ordularıyla. Bu durumda ben değil komünistleri elime geçirsem bizzat şeytanı bile fabrikalara yollarım. Yeter ki silah yapsınlar bana. Boş yere sinirlenmektesiniz generalim. İçinde bulunduğumuz savaşın özel şartlarını hesaba katmıyorsunuz hiç. Savaştan çok bir silahlı barış içinde bulunmaktayız bugün. Gamelin bir alay insanın hayatını Wurmt ormanında niye kurban etti bir türlü anlamam. Doğum oranı düşük bir ülkedir Fransa. Bu bakımdan iki kat tutumlu davranmamız gerekir. Parlak jestler çok pahalıya mal oluyor. Oysa bu savaşın kaderi başka şekilde tayin edilecek. Bizim tek silahımız ablukadır. Ve unutmayın ki ablukanın masrafını da İngilizler yükleniyor. Almanlar bizi değil İngiltere'yi torpilliyor. Ve İngiltere'nin hissedilir şekilde zayıflamış olarak barış masasına oturması herkesten önce bizim işimize el verir. Dev bir pres makinesidir abluka. Bu makinenin vidalarını sıkıştıracağız biz. Ama çok değil, çok değil. Çünkü Almanları çaresiz bırakmak da hata olur. Asıl o vakit yüklenebilirler Maginot hattına. Ürkütmek gerekir Almanları. Anlaşmaya zorlamak gerekir. Almanya ile neden savaşmaktayız biz? Meşhum bir yanlışlık yüzünden sadece. Açık konuşmayı severim general. Beni bağışlayın. Askerin mümkün olduğunca ortada gözükmemesi gerekiyor bugün. Çünkü bu savaşı generaller değil diplomatlar kazanacaktır. Daha sonra bakanla görüşmesini naklederken bağır bağır bağırıyordu Devisse. Basit bir uşak gibi çıkardı beni odasından. Bizi ilgilendirmezmiş bu savaş. Amerika'dan bir iğne bile satın almak istemiyorlar. Çok pahalıymış. Burada hiçbir şey yaptıkları yok çünkü onlara bakarsanız bütün işçiler komünist. Savaşmaya da niyetleri yok üstelik. Ordu diyorlar uslu uslu otursun. Ne istiyorlar peki? Anlayan aşk olsun. O akşam radyoda bir nutuk verdi Tessa. Hiç sevmiyordu mikrofon karşısında konuşmayı. Ani bir dikkatle parıldayan veya bir sevgi halesiyle buğulanan bakışların yokluğu buz gibi ediyordu içini. Nitekim operatörler hazır olduklarını bildirdiklerinde Tessa ihtiyar odacıyı çağırdı. Ben konuşurken karşımda dur Morris dedi. Yüzünden ilham alacağım. Ağzı kulaklarına varan Morris gösterilen iskemleye ilişip hareketsizleşti ve dudaklarında tatlı bir gülümseyişle başladı Tessa. Rubikon'u aşmış bulunmaktayız. Bizim savaşımız 20. yüzyılın Haçlı seferleridir. Üstün ahlaki değerleri Hristiyan hümanizmasını ve bilinçsiz mekaniğin insani bir hale getirilmesini savunmak ve korumak amacıyla çektik kılıcımızı. Ve bu kılıç amansız olmasını da bilir. Düşman karşısında bir devlet sırrını bile açıklamaktan çekinmiyorum. Fransa gökleri hiçbir zaman bu derece üstün vasıflı hücum tankları taşımadı sırtında. Çelikten zırhımızı daha da kuvvetlendirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ve bu çabalarımız kahraman müttefiklerimiz İngilizler ve okyanus aşırı büyük demokrasi ülkesi tarafından hararetle desteklenmektedir. Ama asıl kudretimizi yapan şey hangi partiden ve hangi sınıftan olursa olsun bütün insanlarımızı birbirlerine perçinleyen kardeşlik ruhudur. Milli birliğimiz ve yenmek irademizdir. Fransızlar, medeniyetin gözü kararmış düşmanını yere sermeden önce kılıcımızı kınına koymayacağız. Yüzünde donup kalmış bir gülümseyişle iskemlenin ucuna yerleşmiş olan Morris kıpırdamaya bile cesaret edemiyordu. Poz verir gibiydi objektife. 6. Ordu kurmayı zengin bir Alsaslı sanayicinin konağına yerleşmişti. Kış bahçesi ve bilardo salonu da olan büyük bir binaydı bu. Subaylar akşamları bilardo partisi yapıyorlardı salonda. Konağın kütüphanesinde harita üzerinde inceleme yapılmaktaydı. Çocuk odası çalışma bürosu haline getirilmişti. Underwood'ların aralıksız ateşi işitiliyordu bu odadan. Bir mikit asılıydı duvarda. Platin saçlı ve uzun mor takma kirpikli daktilo kız Lucy bu resmin altında çalışıyordu. Generalin favorisi binbaşı Leroy'un oynaşıydı Lucy. Ev sahibinin biblolara pek düşkün olduğu hemen anlaşılıyordu. General Leridon'un masasında Pisa Kulesi'ni temsil eden bir mürekkep hokkası göze çarpmaktaydı. Ayrıca Kopenhag porselininden bir penguen heykelciğiyle Paris, San Francisco ve Tokyo'daki vakitleri gösteren 3 kadranlı bir saat de vardı. Ve çalışmaya başladığı zaman general kırarım korkusuyla alıp bir kenara kaldırıyordu pengueni. Kırıp dökmekten nefret ederdi. Parkenin üzerindeki mürekkep lekesini veya bir çimenlikteki asker potinlerinin izini doğrudan doğruya kendisine edilmiş bir hakaret gibi ta içinde duyuyordu. Bu karakterde bir kimsenin kendisine başka bir meslek seçmiş olması gerektiği sanılır. Ama aile babadan oğula askerdi. 1914'te alay komutanıydı Lorido. Titiz bir asker olarak temayüz etmiş ve böylece de generalliğe kadar yükselmişti. Üstleriyle olduğu kadar aslarıyla da çok iyi geçinmeyi beceren bir adamdı. Daima en ön safta yer alır, foşun bir tilmizi olarak gösterirdi kendini. Bizim meslekte derdi, esas olan soğukkanlılıktır, ölçülülüktür. Daima güler yüzlüydü, sinek kaydı tıraşlıydı, kolonya kokardı. Kimseyi kırmaz, herkesin hoşuna gitmeye çabalar, bunun için de herkese güven verirdi. Bir tek talihsizliği vardı hayatta, kısa boylu oluşu. Yanında ayakta duran birisi varsa katiyen izin vermezdi fotoğrafçıların resim çekmesine. Lorido'nun başarısında inceliğinin büyük bir payı vardı. Aslında milletvekillerinden nefret eder ama bir sivil onun yanında politikadan söz açtı mı... Milletin seçtiklerine güvenirim ben derdi. Brodol, Ducamp, Viard, sözün kısası hepsi Lorido ile geçinmeye özel bir önem verirdi. General bu zevatla yerine göre Marne zaferinde 75'lik topların oynadığı rol hakkında veya klasik şiirin erdemleri üzerinde uzun uzun sohbet etmekten kaçınmıyordu. Edebiyat delisiydi. Corneille ile Racine'in lüks baskılarıyla doluydu kitaplığı. Hatta bir vakitler galiba 30 yıl kadar önce Parma Manastırı'nı askerlik sanatı açısından tahlil eden Stendhal'deki bazı yanlışlıklar hakkında başlıklı bir makale bile yazmış ve makalesi de bir taşra dergisinde yayımlanmıştı. Lorido mesleğini sevmiyor değildi. bir düzensizlik kaynağı olarak gördüğü savaş canını sıkardı. Manevralardaki o güzelim mükemmellik, savaş başlar başlamaz ortaya çıkan bin bir terslikle altüst oluyordu. Bayağı zayıflamış ve ihtiyarlamıştı şu son 3 ay içinde. Sancılarından şikayetçiydi. Karaciğer demişti doktor. Ama Lorido, tasalanmak hasta etti beni diyordu. Her şeyden bir tasalanma payı çıkarıyordu kendine. Mesela cepheyi çok dar buluyor ve emri altındaki birlikleri nasıl kullanacağını kestiremiyordu. Benim derdim de bolluktan işte diyordu. Açık havada yatıp kalkıyordu askerler ve Kasım'da bir grip salgını baş göstermişti. Erlerin kafa tutmasından çekinen subaylar talime çıkmaz olmuşlardı. Askerler de sıkıntıdan içkiye vermişlerdi kendilerini. Gamelin Siegfried hattına yüklenmek için bütün ağır topları elinde topluyor dendiği vakit Lorido içini çekiyor ve benim subaylarımınsa revolverleri bile yok işte diyordu. Zaman konusunda son derece titizdi. Sabah 6'da herkes kalkmış oluyordu. Albay Morrow günlük raporları okumakla görevliydi. Gazeteleri taramakla görevli olan binbaşı Leroy ise çok geçmeden sıkılır ve Lucy'nin çalıştığı odaya kaçamak bakışlar atmaya koyulurdu. Binbaşı Gise levazım subaylarıyla uğraşmaktaydı. Albay Yavogu ise haritalarla dazlak ve dalgın bir adam olan yüzbaşı Sanje'de Paris'teki gece kulüplerini hatırlayıp içlenirdi. Günlük raporu hazırlayan oydu. Zwinker'de 2 yerimiz yaralandı. Almanlar 186. alaylarını 56. tümenimizin karşısına yerleştirdiler. Düşman hava kuvvetleri dünkü gün faaliyet göstermemiştir. Thionville'de bir zührevi hastalıklar dispanseri açılmış bulunmaktadır. Ve general Penguin'i ihtimamla bir kenara alarak mırıldanırdı. Bak hele, bak hele sen.